Meram'ın şerhlerine dönüp baktığımız zaman bazı alimler buna Kitab-ı Talak demiş. Talak bölümü, ayrı bir bölüm açmışlar. Bazı alimler yazmış oldukları, Bulugul Meram'a yazmış oldukları şerhte Bab-ı Talak demişler. Aradaki fark ne? Kitab-ı Talak ile Bab-ı Talak. Eğer Kitab-ı Talak der isek, buradan şunu kastediyoruz. Bu zamana kadar biz Kitab-ın Nikah'ı işliyorduk. Yani nikah, evlilik bahsi, evlilik bölümü. Eğer Kitab-ı Talak der isek, artık evlilik bahsini, bölümünü bitirdik. Yeni bir bölüme geçiyoruz. Bu bölümde ne ile alakalı? Boşanma ile alakalı. Eğer Bab-ı Talak der isek, biz buna başlık olarak, o zaman Kitab-ı Talak içinde, Kitab-ı Nikah içinde, nikah bahsi içinde bir konu, bir bab başlığı. Yani nikah bahsi içinde boşanma babı. Diğer tarafta Kitab-ı Talak dediğimiz zaman artık ayrı bir bölüm açılmış oluyor. Dediğimiz gibi bazı alimler bu kitaba şerh yazarken Kitab-ı Talak diye ayrı bir bölüm açmış. Bazı alimler de Bab-ı Talak diyerek nikah bahsi içinde bir bab olarak bu bölüme devam etmiş. Buradan da neyi anlıyoruz? Bu zamana kadarki derslerimizde evlilik ile alakalı, evlenme ile alakalı hususlardan bahsettik. Bundan sonra da boşanma ve o kapsama giren hususlardan bahsedeceğiz. Ve yine başka bir faide, Hafız İbni Hacer Rahimullah, Bab-ül Hulu'yu ne yapıyor? Talak bahsinden önce zikretmesi bunun neyi gördüğünü gösteriyor. Boşamadan sayılmadığını gösteriyor. Çünkü eğer boşamadan sayılsa idi, ne yapacaktı onu? Bu kısım içinde ne yapacaktı? Zikredecekti. Biz biraz önce ne dedik? İmam Şafii Rahimullah, o da nikah akdinin feshedilmesi olarak görüyor. Hafız İbni Hacer Rahimullah da Şafii mezhebin alimlerinden olduğu için burada ne yapmış? Mezhebe bağlı kalarak o görüşü tercih ederek kitabına da bunu ne yaptığını görüyoruz? Yansıttığını görüyoruz. Diyoruz ki Kitab-ı Nikah, nikah bölümü, nikah bahsi, bu nikah akdinin sonlandığını, yani hükmünün şer'i olarak manasından biraz sonra bahsedeceğim, sona ermesinden bize haber veriyor. Talak, yani bu nikah akdinin tamamının ya da bir kısmının sona erdiği manasına geliyor. Şimdi bu ibareye dikkat edin. Nikah akdinin tamamının ya da bir kısmının sona ermesi. Normalde bakıyoruz, boşanmanın neyi var? Çeşitleri var. Bunlardan bir tanesi, dedik ki kişinin hanımına seni boşuyorum demesi. Eğer koca hanımına, karısına seni boşuyorum diyor ise, sonradan da şaka yaptım derse, diyoruz ki bu işin ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Yani boşuyorum dedikten sonra şaka yaptım diyerek bu işten ne yapamazsın? Dönemezsin. Artık bu boşama nedir? Gerçekleşmiştir. O zaman diyoruz ki birincisi kişinin hanımını boşaması. İkincisi bu ayrılık, evlilikteki ayrılık ne ile gerçekleşebilir? Mesela adamın hanımı vefat etti. Bu ayrılık bu vefat ile son bulur mu? Bulur. Değil mi? Artık bu kadın vefat ettiği için bu adamdan ayrılmış olur. Tabi bunlar ayrılmanın çeşitleri, boşamanın çeşitleri değil. Ve yine başka bir durum, taraflardan birisi İslam milletinden, dinden çıktı. Burada bir ayrılma gerekir mi? Ayrılma gerekir. Dedi ki bunlardan bir tanesi de, ayrılmalardan bir tanesi de kişinin hanımını ne yapması? Boşamasıdır. Normalde lugavi olarak baktığımız zaman işin kökü tallaka tatlikan veyahut da talakan. Tallaka fiilinden geliyor. Bu kelimenin ismi mastarı talak. Lugavi manasına baktığımız zaman hallul mukayyet, bağlı olanın çözülmesi manasına geliyor lügatta. Baktığınız zaman Araplar bunu diyor ki atlaktun naka, deveyi çözdüm, salıverdim. Yani talak kelimesini ne yapıyoruz şu anda? köküne bakıyoruz. Nereden geliyor bu kelime? Şer'i manasına geldiğimiz zaman nikah akdinin tamamının ya da bir kısmının çözülmesi, bozulması manasına geliyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Nikah akdinin tamamının bozulması veyahut da bazısının, bir kısmının bozulması. Nasıl anlamamız gerekiyor? Diyoruz ki eğer kişi hanımını daha önceden iki kere boşadı ise, sonra hanımını geri alıp üçüncüye boşuyor ise, diyoruz ki artık burada nikahın tamamı ne olmuştur? Ortadan kalkmıştır. Yani artık bu nikah akdi, akt diyoruz ya, bu bağ artık kesilip koparılıp bu eşler birbirinden tamamen ayrılmıştır. Peki bazısı deyince neyi anlıyoruz? Adam hanımını bir talakta boşamış. Üç haktan bir tanesi gitmiş. Bunu geri alma hakkına sahip mi? Sahip. Demek ki bu boşama nikahın tamamının hükmünü ortadan kaldırmıyor. Bir kısmının hükmünü kaldırıyor. Hala bu kişi hanımıyla evliliğini ne yapabilir? Eğer barışırıp anlaşabilirseler, iddet dönemi içinde bunu, bu evliliği devam ettirebilir. Ancak biraz önce dediğimiz gibi eğer 3 talakta boşadı ise, o zaman diyoruz ki artık bu nikah akdi tamamen ne olmuştur? Bitmiştir. Artık bir hükmü kalmamıştır. Boşama ile alakalı huluda söylediğimiz şeyler, dedik ya boşama, huluda demiştik bunu, bazen mekruh olur, bazen haram olur, bazen vacip olur, bazen mübah olur, bazen müstehap olur. Diyoruz ki aynı şey boşama ile ilgili de geçerli. İlim ehli diyor ki eğer karı koca normal bir şekilde geçiniyorlarsa, aralarında bir sıkıntı yok ise, kocanın hanımını boşaması mekruhtur. Ancak İmam Ebu Hanife burada diyor ki eğer arada bir sıkıntı yok da koca hanımını boşuyorsa bu haramdır. Çünkü ortada hiçbir sıkıntı yokken boşamayı İmam Ebu Hanife haram görürken, diğer alimlerden bir kısmı ne görüyor? Mekruh olarak görüyor. Diyor ki koca bir neden olmadan da ne yapabilir, hanımını boşayabilir, ancak bu ne görülmüştür? Kerih görülmüştür. Ancak İmam Ebu Hanife ortada bir sıkıntı yokken boşamayı ne olarak görüyor? Haram olarak görüyor. Diyoruz ki bazen boşama mübah da olabilir. Kadının ahlakıyla alakalı bir sıkıntı var. Adam bir şekliyle ne yapamıyor? Bu kadınla sabredemiyor. Bir şekilde kadın istediği gibi olmuyor. Adam bir şey söylüyor, karısı sürekli ona cevap veriyor. Yani kocasına itaat etmiyor. Sürekli bir ne var? Tartışma var. Bir anlaşmazlık var. Adam karısının ahlakından razı değil. Diyoruz ki bu durumda adamın hanımını boşaması mübahtır. Bu durumda kadının, işte adamın hanımını boşaması mübahtır. Bazen müstehap olabilir boşama, bazen müstehap olabilir. Hangi durumda? Eğer kadın zarar görüyor ise, yani kadın bu evlilikten ne yapıyor? Zarar görüyor. Erkek bir sıkıntı duymuyor ama kadının duymuş olduğu ne var? Sıkıntı var. Kadının bir zararı var. Bu durumda diyoruz ki kadını, yani bu erkeğin hanımı boşaması müstehap hükmündedir. Bazen vacip olur. Buna delil olarak ilim ehli kadının yapmış olduğu ahlaksızlığı delil getirebiliyor. Kadın zina ediyor ise, farzlarda gevşek davranıyor ise, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, nasihat ediyorsun, nasihat almıyor. Yani namaz kıl diyorsun, kılmıyor. Oruç tut diyorsun, tutmuyor. İşte veyahut da en kötüsü, adam hanımını zina ederken yakalıyor. Diyor ki bu durumda adamın hanımını boşaması nedir? Vaciptir. Bu durumda adamın hanımını boşaması vaciptir. Bu ahlaksızlığa ne yapılmaz? Kayıtsız kalınmaz. Bazen de boşama haram olabilir. Bazen de boşama haram olabilir. Ama bu haramlık ile aklınıza bir örnek geliyor mu? Ne zaman boşama haram olabilir? Ne zaman haram olur boşama? Kadın hayızlı iken, kadın hayızlıyken kocası onu boşuyor ise bu haramdır. Sünnete muhalefet olan bir durumdur. Ki hadis-i şerifleri ele alacağız bu konuyla alakalı. Abdullah İbni Ömer'in kendi başından geçen bir kıssa. Kadın hayızlıyken kocası onu boşuyor ise bu boşama haram kapsamına girer. Başka bir husus, eğer koca hanımını temiz olduğu dönemde, hayız olmadığı dönemde, kendisiyle cinsi münasebette bulunduğu dönemde boşuyor ise diyoruz ki bu da haram boşama kapsamına girer. Nasıl? Kadın hayızdan temizlenmiş, sonra kocası onunla cima etmiş, sonra aradan bir vakit geçmiş, bir sonraki hayız döneminden önce, yani bir dahaki hayız döneminden önce o temiz olduğu dönemde adam diyor ki karısına seni ne yapıyorum? Boşuyorum. Diyoruz ki bu haram olan boşamadır. Yeri geldiği zaman hadisi aktarırken şuna değineceğiz. Bu boşama, boşama olarak geçerli midir? Yoksa geçerli değil midir? Çünkü bazı alimler burada ne var? Sünnete uygun olmayan bir boşama var. Tabiri caizse bidat olan bir boşama var. Bidat olan bu boşama, boşama yerine geçer mi? Geçmez mi? Bununla alakalı kısmı ne yapacağız? İlgili hadis geldiği zaman o kısımda değerlendireceğiz. Ancak bu konu hakkında şu anki bu kısımda neyi aktarıyoruz? Haram olan boşama çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi kişinin hanımını hayızlıyken boşaması. Bir diğeri de hayızdan temizlendikten sonra kadın onunla cima edip o dönemde ne yapması? Onu boşaması da haram boşama kapsamında değerlendirilmektedir. Boşama İslam dininin aslında güzelliklerindendir. Normalde bakıldığınız zaman olumsuz bir şey gibi gözükür, değil mi? Evlilik teşvik edilen bir şey. Boşanma ise teşvik edilen bir şey değil. İslam'ın teşvik ettiği bir şey değil. Ama bir yandan da bakıldığı zaman İslam dininin güzelliğine delalet eder. Nerede bu güzellik? Eğer eşler arasında bir sıkıntı var ise bu sıkıntının çözülmesi güzel olandır. Bu şekliyle biz eşleri birbirine mecbur kılıp ölene kadar bu şekliyle devam edeceksiniz demiyoruz, değil mi? İslam dininde böyle bir güzellik var. Evlenebildiğin gibi eğer taraflar anlaşamıyorsa ne yapabilir? Bu nikah akdini sonlandırmaya gerek duyabilirler. Bu da İslam'ın güzelliğindendir. Hristiyanlardan şöyle bir şey aktarılır. Kadın zina etmediği sürece onu boşayamazsın. Düşünün, kadınla erkek evlendi. Kadın zina etmiyor ama arada evde kıyamet kopuyor. Birbirleriyle anlaşamıyorlar. O onun ahlakından razı değil, bu onun ahlakından razı değil. Sürekli evde bir kavga, curcuna var. Sen diyorsun ki hayır, kadın zina etmediği sürece onu ne yapamazsın? Boşayamazsın. Bir de bizim dinimize bakın, İslam dininde. İlla kadını boşamak için zina ediyor olması gerekmiyor. Anlaşılamadığı zaman, biraz önce saydık, kadın zarar görüyor olabilir, erkek bu durumdan zarar görüyor olabilir. İslam dini ne yapmış? Orta yolu bulmuş. Diyor ki eğer anlaşamıyorsanız, yapamıyorsanız boşanma hakkına da neysiniz? Sahipsiniz. Bazı alimler boşamayı ilaca benzetiyorlar. Diyorlar ki eğer ilaç gerekli olduğu yerde kullanılırsa şifa verir, güzel bir şeydir. Gereksiz olduğu yerde kullanırsa bundan ne yapamazsın? Şifa bulamazsın, istifade edemez. Demek ki boşanma da aynı böyledir. Eğer zaruret varsa, ihtiyaç var ise, doğru zamanda, doğru yerde kullanılıyor ise diyoruz ki bu fayda olan bir şeydir. Çünkü tarafların zarar görmesini hiçbir zaman İslam dini ne yapmaz? Tasvip etmez. O yüzden bu hususa da ne yapılması gerekiyor? Dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir giriş yapmış olduk. Konuyla alakalı ilk hadis-i şerifimizi alalım. Kısa bir şekilde bir şerhini yapalım. Ondan sonra da bugünkü dersimizi ne yapalım? Burada noktalamış olalım. İlk rivayet İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı rivayet. Diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem أَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ اَتْطَلَاقِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ وَابْنِ مَاجَ وَصَحَّهَهُ الْحَاكِمِ وَرَجَّهَ أَبُوْ حَاتِمْ اِرْسَالَهُ Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'unun rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın en buğz ettiği helal boşamadır. Allah Azze ve Celle'nin buğz ettiği helal nedir? Boşamadır. Hadisi Ebu Davud İbn-i Mace rivayet etmiş. Hakim hadisin bize sahih olduğunu aktarıyor. Ebu Hatim hadisin mürsel olduğunu bize aktarıyor. İlim ehli arasında hadisin sıhhatiyle alakalı ne yapmış? İlim ehlinin ihtilaf ettiğini görüyoruz. Öncelikli olarak dedik ki hadis bazı alimler mürsel olarak görmüş. Bazı alimler hadisi sahih olarak görmüş. Peki bu hadisi nasıl anlamamız gerekiyor? Yani Allah Azze ve Celle'nin buğz ettiği, sevmediği helaller var mıdır? Normalde bir problem var gibi değil mi? Yani Allah Azze ve Celle helal olan bir şeyi buğz eder mi? Diyoruz ki normalde şöyle bir şey var. Olayı düzgün, doğru bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Anlamamız gerekiyor. Normalde İslam dini neye teşvik ediyor? Evliliğe teşvik ediyor. Doğru mu? Doğru. Evliliğin devam etmesi İslam dininin istediği husus nedir? Evlilik devam etsin. İnsanlar çoluk çocuk yapsın. Müslümanların sayısı artsın. Kıyamet günü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu toplulukla ne yapsın? O sevadul azam dediğimiz topluluk ile övünsün. Asıl hikmet bu. Bununla birlikte taraflar nasıl yeme içme gibi ihtiyaçları var ise cinsellik gibi bir ihtiyaç da söz konusu. Allah Azze ve Celle insanı bu fıtrat üzerine yaratmış. Bunun da helal yoldan karşılanması nedir? İki kişinin birbiriyle evlenmesidir. O yüzden diyoruz ki talakta birçok mefsede ortaya çıkacağı için talak gerekli kullanıldığı yerde ne dedik? Bazen müstahap olabiliyor. Bazen mübah olabiliyor. Ama netice itibariyle talak neticesinde bazı mefsedeye sebebiyet veren hususlar var. Mesela düşünün, kadınla adam evlenmiş, bu evlilikten çocuklar olmuş. Sonra anlaşamayıp boşanmışlar. Şimdi bu çocukların hayatını bir düşünün. Başta eğer babanın yanında kalıyorsa evde anne yok. Bu çocukların neye ihtiyacı var? Şefkata, rahmete, merhamete, onların işlerini idare eden birisine ihtiyaçları var. Bu taraf hep eksik kalacak. Doğru mu? Diğer taraftan çocuklar ufak, anne ile birlikte kalıyorlar. Ama üzerlerinde bir babanın koruması olmayacak. O yüzden talak, yani eşleri birbirinden ayırırken ortaya da bazı istenmeyen sonuçlar da ne yapabiliyor? Doğurabiliyor. Başka bir husus, kadın fakir bir kadın. Kocasıyla evlendi. Kocası ona bakıyordu. Kadının ailesi de fakir. Bu kadın, kocası kadını boşadı. Bu kadın bir sıkıntının içine girecek mi? Girecek. Daha önce ihtiyaçlarını kocası karşılıyordu. Şimdi ailesinin yanına dönse ne olacak? Onlar da fakir. Yani bir sıkıntı yaşaması söz konusu. Başka bir husus. Şimdi düşünün ki günümüzde de bunu çok yaşıyoruz. Söyleyince hak vereceksiniz. Kadın evlenmiş. Bu evliliğinden çocukları olmuş. Sonra kocasından ayrılmış. Bu kadınla evlenmeyi insanlar arzular mı normal şartlarda? Dul bir kadın var. Birkaç tane de çocuğu var. Yani boşanma aynı zamanda neye sebebiyet veriyor? Kadın dul olduğu zaman bir daha belki ölene kadar rağbet edilmeyen birisi olacak. Değil mi? Şu anda savaşlar sebebiyle dul kalan bir sürü kadın var. Şimdi düşünün kadının 4-5 tane çocuğu var. Yani bir insan, bir erkek gerçekten Allah korkusu var ise o yetimlere sahip çıkma adına bu kadınla evlenebilir. Bu adamın dindarlığını gösterir. Değil mi? Yetimlere sahip çıkayım, bu kadına sahip çıkayım. Ama normal çerçevede baktığınız zaman bir adam evli, ikinciye bir hanım alacak. Burada dul bir kadın var, burada bekar bir kadın var. Bu dul kadının 3-4 tane çocuğu var. Bekar olan zaten daha önceden bir evlilik yaşamamış. Erkeğin nefsi neyi tercih eder? Bakire olan kızı tercih eden. Niye? Çünkü burada sıkıntısız bir durum var. Bu tarafta meşakkat var, zorluk var. Yani bu kadını alacaksın, çocukları var. Onlarla da ilgilenmen lazım. Bunlar yetim. Tabii ki ecir burada. Yetimlere sahip çıkmakta. Ama bununla birlikte öbür taraftan baktığın zaman, toplumun değerlerine baktığın zaman, kimse dul olan bir kadınla evlenmeyi öncelikli tercih sebebi yapmaz. Ancak şartların ne olması lazım? Adam açısından müsait olması lazım, uygun olması lazım. Onun istediği şekilde olması lazım. Kadın çok şeyler talep etmemesi lazım gibi. Diyoruz ki asıl itibariyle bakıldığı zaman boşanmanın doğuracağı birçok sıkıntılar olduğu için Allah Azze ve Celle boşanmak helal olmasına rağmen bu helale ne yapmıştır? Buğz etmiştir. Bazı alimler bunu kerih görmüştür olarak ne yapmıştır? Açıklamıştır. Yani Allah Azze ve Celle boşanmayı kerih görmüştür. Neden? Çünkü boşanmanın altında birçok mefsede ne yapabilir? Olabilir. Bu işin sonunda birçok mefsedeye sebebiyet verebilir. Bugünlük bu hadisle yetinelim arkadaşlar. Bu girişle, bu hadisle. Haftaya da yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hanımını hayızlıyken boşayıp ondan sonra babasının, Hazreti Ömer'in, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu boşama ile ilgili soru sorup aldığı cevabı, aldığı rivayetleri ne yapalım? Aktarmış olalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.